Ayrım 2.
1945 yılının 10 Nisan ayında yalnızca ıslak şeyler alevlere yem olmaktan kurtulmuştu. Geriye birkaç yatak kalmıştı. Genç kadın evin içinde göçebe yaşıyordu. Hava durumuna, rüzgara, ışığa göre şiltesini, hamağını kimi zaman İngiliz hastane odasına, kimi zaman koridora serip uyuyordu. Sabahları yatağını toplayıp kaldırıyordu. Havalar ısınmaya başladığından beri evde birkaç kapı daha açıp odaları havalandırıyordu. Duvarları göçmüş odalarda yattığı da oluyordu. Şiltesini bir köşeye seriyor, uzanıp yıldızları, bulutları seyrederken dalıyor. Kimi zaman gök gürlemesiyle uykularından oluyordu. 20 yaşındaydı, deli gibiydi ve kütüphanede patlayabilecek bir mayına ya da bir gök gürlemesine karşı güvende olma fikrine tamamen kayıtsızdı. Karanlık, güvenli odalarda hapis olduğu o soğuk kışın ardından artık yerinde duramıyordu. Askerlerin tuvalet diye kullanıp sonra yakıp yerle bir ettiği odalara dalıp dökülmüş yaprakları, bokları, sidiği, yanmış masaları temizliyordu. İngiliz hasta yatağında kral gibi yatarken kadın serseri gibi yaşıyordu. Villa dışarıdan bakınca tam bir harabeydi. Dış cephedeki merdiven ortasından bölünmüş trabzanları havada sallanıyordu. Yaşam mücadelesiyle geçiyordu her gün. Geceleri ellerine geçen her şeyi götüren haydutlar yüzünden ancak çok gerektiğinde mum yakıyorlardı. Zaten onları bu gibi tehlikelere karşı koruyan tek şey villanın bu harap görüntüsüydü. Yine de burada kendini güvende hissediyordu. Bu yarı yetişkin, yarı çocuk genç kadın. Savaşta başına gelenlerden sonra artık zaten az olan kendi kurallarını kendi koyuyordu. Artık emirlere kafa sallamayacak, büyük amaçlar uğruna görevler üstlenmeyecekti. Yalnızca yanmış hastasına bakacaktı. Ona kitap okuyacak, onu yıkayacak, gerektiği zamanlar morfin verecekti. Zaten ikisi arasındaki iletişim bunun ötesine geçmiyordu. Bir yandan da bahçedeki meyve ağaçlarının bakımını üstlenmişti. Bombalanan şapeldeki 6 metrelik çarmıhı bahçeye taşımış, rüzgarda çıngırak gibi öten hamsi tenekelerini de üzerine asarak tohumlarını ektiği yerin tepesine korkuluk olarak yerleştirmişti. Villanın içinde pislik, moloz, çer çöple dolu bir odada mektup, katlanmış bir iki giysi, bir de tıbbi araç gereçlerle dolu metal bir kutudan başka bir şey bulunmayan derli toplu bavulunun durduğu köşeye adım atıyor. Villanın küçük bir bölümü temizlenmiş, ancak istese hepsini yakabilirdi de. Karanlık koridorda bir kibrit çakıp mumun fitiline tutuyor, omuzları aydınlanıyor, dizlerinin üzerinde oturuyor. Elleri kalça kemiklerinin üzerinde, mumun kokusunu içine çekiyor, ışığı da içine çektiğini hayal ediyor. Birkaç adım geri çekilip beyaz tebeşirle parkelerin üzerine dikdörtgenler çizerek geri geri adım atıyor, bir piramit oluşturuyor. Önce tek, sonra çift dikdörtgen, sol eliyle dengesini sağlıyor, başını yere eğmiş, ciddi. Uzaklaştıkça uzaklaşıyor ışıktan, sonunda topuklarının üzerinde durup yere çömeliyor. Tebeşiri giysisinin cebine koyuyor, ayağa kalkıp eteklerini topluyor, belindeki kemere tutturuyor. Öteki cebinden bir metal parçası çıkarıp önüne fırlatıyor. Metal en uzaktaki karenin hemen yanına düşüyor. Öne fırlıyor, bacaklarının ağırlığı tahtalarda hissediliyor. Gölgesi koridorun derinliğinde şekiller çiziyor. Çabuk çabuk hareket ediyor. Tenis ayakkabıları karelerin üzerine çizdiği numaraların üzerinde gidip geliyor. Önce tek ayak, sonra çift ayak, sonra yine tek ayak, son kareye ulaşana dek. Eğilip yerdeki metal parçasını alıyor, bir süre hareket etmeksizin bekliyor. Etekliği hala bacaklarının arasında, kolları serbest, soluk soluğa. Derin bir soluk alıp mumu üflüyor. Şimdi karanlıkta, dumanın kokusu var bir tek. Olduğu yerde zıplayıp öteki tarafa dönüyor. Şimdi daha da hızla karanlık koridorda hoplayıp duruyor. Yerini bildiği karelerin üzerine düşüyor. Tenis ayakkabıları karanlık parkeleri dövüyor adeta. İtalyan villası bu seslerle yankılanıyor. Ay ışığına, villayı yarı yarıya çevreleyen dağlara uzanan bir ses. Yanmış adam bazı geceler binanın içinde belli belirsiz titreşimler hissediyor. Ne olduğunu ya da nereden geldiğini anlayamadığı bu gümbürtüyü daha iyi duyabilmek için işitme cihazının sesini açıyor. Adamın başucundaki küçük masanın üzerindeki kitaba uzanıyor kadın. Yangını birlikte göğüslediği kitap bu, içine başka kitaplardan yırtılmış sayfalar yapıştırdığı, kendi gözlemlerini de eklediği bir Herodot tarihi. Herodot'un metnine yedirilmiş bir sürü parça var içinde. Adamın küçük, örümcekimsi el yazısını okumaya başlıyor. Kuzey Fas'ta Ağajej adında bir kasırga eser. Fellahlar bu kasırgaya karşı kendilerini bıçaklarla korurlar. Afriko vardır, Roma'ya kadar uzandığı görülmüştür. Alm Yugoslavya'da esen bir sonbahar rüzgarıdır. Aref ya da Rifi adıyla da bilinen arifi yakıcı bir rüzgardır. Bunlar bugün de görülebilen sürekli rüzgarlardır. Bir de sürekli olmayan rüzgarlar vardır. Aniden ters yönde esmeye başlayan bu rüzgarlar atları bile devirebilir. Bistroz'un Afganistan'da tam 170 gün köyleri yerle bir ederek estiği görülmüştür. Tunus'tan esen, estikçe kaygı uyandıran sıcak, kuru Gibli vardır. Habu, 1000 metre yükseklikte parlak sarı bir duvar gibi görünen Sudan kaynaklı bir toz rüzgarıdır. Ardından yağmur yağar. Esip esip kendini Atlantik Okyanusu'nda yok eden Harmattan vardır. İmbat, Kuzey Afrika'da denizden esen rüzgardır. Bazı rüzgarlar da göğe doğru üfler. Soğukla geceleri gelen toz rüzgarları vardır. Arapça 50 sözcüğünden türeyen, 50 gün süren, Mısır'ın 9. vebası sayılan bir toz rüzgarı da Hamsin'dir. Cebeli Tarık'tan esen kokulu rüzgarın adı Datu. Bir de nokta nokta nokta var. Çölün gizli rüzgarı. Oğlunun ölümüne neden olduğu için bir kralın adını yasakladığı rüzgar bu. Nafhat, Arabistan kaynaklı şiddetli bir rüzgardır. Mezzar İffol Lusenç soğuk ve şiddetli bir güneybatı rüzgarıdır. Berberlerin kuşları tüylerinden eden rüzgar diye bildikleri. Beshabar Kaukaus'tan esen kara kuru kuzeydoğuya rüzgarıdır. Kara rüzgar. Türkiye'den Samyeli genel savaşlarda kullanılan zehir ve rüzgar. Öteki zehirli rüzgarların yanı sıra Kuzey Afrika'da Simum ve Solano rüzgarları vardır. Tozuyla çiçeklerin yaprakları dökülür, insanda baş dönmesi yapar. Başka özel rüzgarlar. Sel gibi ilerleyen rüzgarlar, binaların boyalarını aşındıran, telefon direklerini yıkan, taşları, heykel başlarını yerinden oynatan rüzgarlar. Harmattan rüzgarı Sahara'nın üzerinde alev alev eser, kırmızı renklidir, un gibidir. Tüfeklerin içine tıkar. Denizciler bu kırmızı rüzgara karanlık denizi adını verir. Sahara'dan çıkma bu kızıl sisin Cornwall'a, Devon'a kadar uzandığı olmuştur. Olağanüstü, çamurlu yağmurlara yol açar ki bunu kanla karıştıranlar olmuştur. 1901 yılında Portekiz ve İspanya'da kan yağmurları görülmüştür. Havada milyonlarca küp hava gibi milyonlarca ton toz da bulunuyor. Tıpkı toprağın içinde barındırdığı canlıların, solucanlar, böcekler, yeraltı yaratıkları, toprağın üzerinde yaşayanlardan fazla olması gibi. Herodot Simoom'a yakalanan ve yok olan kimi ordulardan söz ediyor. Bir ulus bu kötülük dolu rüzgar yüzünden o kadar çileden çıkmış ki rüzgara savaş ilan etmiş ve donanımlı bir orduyla üzerine yürümüş ama çabucak bozguna uğramıştı. Toz fırtınalarının 3 farklı biçimi vardır. Hortum, sütun, tabaka. Birincisinde ufuk çizgisi gözden kaybolur. İkincisinde insanın çevresi dans eden cinlerle dolar. Üçüncüsü yani tabaka bakır rengidir. Sanki doğa alev alev yanıyor. Kadın kitaptan başını kaldırıp adamın kendisine bakan gözlerini görüyor. Adam karanlığı delercesine konuşmasına başlıyor. Bedeviler boşuna kurtarmadı benim hayatımı. Onlara yararım dokunacaktı, bunu biliyorlardı. Çöle çakılan bir uçaktan sağ çıktığıma göre bende özel bir beceri olmalıydı, değil mi? Haritadaki şekillerden kasabaların adlarını söyleyebiliyordum onlara. Ben bir bilgi deryasıyım, biliyor musun? Beni bir evde yalnız bırak, doğrudan kütüphaneye gidip yutarım kitapları. Tarih böyle girdi kanıma. Deniz haritalarını, yaşadığımız toprakların ne zaman nasıl çoraklaştığını, Haçlı seferlerini ezbere bilirim. Ben onların arasına düşmeden de tanıyordum, biliyordum onları. İskender geçmemiş miydi topraklarından bir amaç uğruna ya da salt açgözlülükten? İpeğe, kuyulara tutkun göçebelerin geleneklerini onlardan iyi bilirim. Söz gelimi bir kabile ısı naklini ve böylece yağmur yağması olasılığını arttırmak için kocaman bir vadi arazisini kapkara boyamış. Bulutların göbeğini şişlemek için de yüksek yapılar inşa etmişti. Kimi kabileler de avuçlarını açıp rüzgara dua ediyorlardı. Bunu doğru zamanda yaparlarsa gelecek fırtınayı düşman bir kabileye yönlendirebileceklerine inanıyorlardı. Sık sık boğulmalar oluyordu. Kum altında kalan ve tarihe karışan kimi kabileler de vardı. Çölde insanın yönünü kaybetmesi çok kolaydır. Ben gökten çöle o sapsarı kumların ovasına düştüğümde düşündüğüm tek şey hemen bir sal yapmaktı. Bir sal yapmalıydım. Ve orada yakıcı bir kuraklığın ortasında olmama karşın su insanlarının arasında olduğumu biliyordum. Tassili'de Sahara insanlarının sazlık tekmeleriyle su atı avlamaya çıktıkları zamanlardan kalan taş işlemeleri görmüştüm. Vadi Sura mağaralarında yüzen insanların resimleri vardı. Beni götürdükleri yerde eskiden bir göl vardı. Duvara resmini yapabilirdim onlar için. 6000 yıl önce olsa onları gölün kenarına götürebilirdim. Bir denizciye bilinen en eski yelkeni sorun. Nubya'daki duvar resimlerinde görülebilen bir sazlık teknesinden asılan ikiz kenar yamuk yelken olduğunu söyleyecektir. Hanedan öncesi. Çölde hala zıpkınlar bulunabilir. Onlar su insanlarıydılar. Bugün bile kervanlar nehir gibi sıra sıra dizilidir. Ama bugün artık yabancı onlara su. Elleriyle dudaklarının arasında bir hayalet sanki. Sürgüne gönderilmiş teneke kaplarda, termoslarda gördükleri bir şey. Nerede olduğumu bilmeksizin onların arasında kaybolduğumda tek ihtiyacım olan şey küçük bir bayırın ismini öğrenmek, yerel bir adeti, bu tarihsel hayvanın bir hücresini görmekti. O zaman her şey yerli yerine oturacaktı. Dünya haritasındaki yerimi bulabilecektim. Afrika'nın o bölgeleriyle ilgili çoğumuz ne biliyorduk ki? Nil'in orduları bir ileri bir geri gidip durdular. Çölün 800 mil derinliğine kadar uzanan bir savaş alanı. Whippet tankları, menzilli Blenheim bombaları, gladyatör uçak savaşçı pilotları, 8000 asker. Ama düşman kimdi? Sirenaika'nın bu bereketli topraklarında, El Akheyla'nın tuz bataklıklarında müttefikler kimdi? Bütün Avrupa savaşlarını Kuzey Afrika'da yapıyordu. Sidi Razek'te, Bagoak'ta. Bedeviler onu bir takozun üzerinde karanlıkta 5 gün sürüklediler. Gövdesi yine o keçe pelerinle örtülmüştü. Yağa bulanmış bir kumaşın içinde yatıyordu. Hava soğumuştu birden. Kızıl renkli derin kanyonların arasındaki taşlık vadiye ulaştıklarında mavi pelerinleri kanatlar ya da süt gibi uçuşan su kabilesinin insanlarıyla buluşmuşlardı. Üzerindeki yumuşak kumaşı kaldırmışlardı. Kanyonun rahminde kap yaptıkları kayalıkların üzerinde şahinler uçuşuyordu. Sabah onu Sikin en ucu keşesine götürdüler. Artık yanında seslerini alçaltmıyorlardı konuşurlarken. Şiveleri ayırt ediliyordu. Onu buraya getirmelerinin nedeni ellerindeki silahlardı. Onu bir yere taşıyıp bağlı gözleriyle görmeden 1 metre uzaklıktaki bir şeye dokunmasını istediler. Günler süren yolculuktan sonra bu mesafe bile çok uzaktı. Eğilip belli bir amaçla bir şeye dokunmak, kolları hala onların kollarında, avucu açık. Stem fıçısına dokunduğunda onu tutan el çekildi, sesler kesildi. Ellerindeki silahları anlatacaktı onlara. 12 milimetrelik Breda makineli tüfek, İtalya'dan. Tüfeğin civatasını tutup parmağıyla yokladı. İçinde kurşun yoktu. Tetiği çekti. Klik. Meşhur silahtır diye mırıldandı. Başka tarafa götürdüler. Fransız silahı, 7.5 milimetre, Chateau Larouille, hafif bir makineli tüfektir, 1924 yapımı. Alman, 7.9 milimetre, MG-15, havacılar kullanır. Ellerindeki tüm silahların seceresini istediler. Farklı yıllara, farklı ülkelere ait bu silah koleksiyonuyla çölün ortasında ufak çaplı bir müze oluşturmuşlardı. Ellerini silahların kıvrımları üzerinde gezdirdi. Silahın markasını söyler söylemez başka bir silahın önüne taşıyorlardı onu. 8 tanesini ellerine verdiler. Adlarını yüksek sesle söylüyordu. Önce Fransızca, sonra kabilenin kendi diliyle. Ama onların umrunda mıydı bu? Belki de öğrenmek istedikleri silahların markası değil, gökten düşen bu adamın bu silahları bilip bilmediğiydi. Yine bileğinden tutup kartuş dolu bir kutuya elini soktular. Bir başka kutuda başka mermiler vardı. Bu kez 7 milimetrelikler, sonra başkaları. Çocukluğu teyzesinin yanında geçmişti. Bir gün onu bahçeye çıkarmıştı teyzesi ve bir seri iskambil kağıdını çimenlerin üzerine yüzüstü yayarak eşleşme oyununu öğretmişti. Her oyuncu iskambillerin 2 tanesini çeviriyor, belleğini zorlayarak eşini bulmaya çalışıyordu. Orası başka bir dünyaydı. Alabalık dereleriyle, seslerinden ayırt edebildiğin kuş sesleriyle dolu bir dünya. Her şeyin bir adı vardı orada. Şimdi yüzü çimen liflerinden yapılmış bu maskeyle örtülüyken, eline bir mermi alıp onu taşıyanlarla birlikte bir silaha uzandı. Mermiyi yükledi, havaya doğrultup tetiğini çekti. Kanyon duvarlarına çarpıp yankılandı ses. Çünkü yankı hiçliğe çarpıp heyecanlanan ruhudur sesin. Bir İngiliz hastanesinde tanıdığı, adı deliye çıkmış bir adamın duvara yazdığı bir cümleydi bu. İşte çölde aklını yitirmesine ramak kala, tıpkı teyzesiyle oynadığı oyunda olduğu gibi iskambilleri ters çeviriyor, hiç zorlanmadan eşlerini buluyor, gözleri önünde canlanan teyzesinin gülümseyen hayalini düşünürken, çevresinde göremediği bu adamlar her atışta alkış tutuyordu. O tuhaf tahtı revanında yüzünü yine Breda'ya çeviriyor. Arkasındaki adam o konuştukça silah ve mermi kutularına bıçağıyla bir şeyler kazıyordu. Sevinmişti o gün. Sıkışıp kaldığı o sessizlikten sonra biraz hareket, alkışlar. Silahlarını onlara anlatsın diye kurtardıklarını biliyordu kendisine. İşte şimdi becerisiyle onlara borcunu ödüyordu. Onlarla birlikte içinde hiç kadın olmayan kimi kasabalara gidiyor, bilgisi kabileden kabileye aktarılıyor. 8000 kişilik kabileler bunlar. Farklı geleneklere tanık oluyor, farklı müzikler duyuyor. Gözleri genelde bağlı. Mizina kabilesinin su şarkılarını, sevinçlerini, dahiye danslarını acil zamanlarda haberleşmek için kullanılan flütlerini, makrune flütünün seslerini duyuyor. Derken beş telli lirlerin sınırlarına giriyorlar. Prelüt ve interlütlerle şenlenen bir kasaba ya da bir vaha, alkışlar, ilahiler. Ancak akşam karanlığında çözüyorlar gözlerindeki bağı. O zaman onu esir alan kurtarıcılarını görebiliyor. Artık nerede olduğunu biliyor. Kimilerine haritanın üzerinde kendi sınırlarının ötesini gösteriyor, kimi kabilelere silahların nasıl kullanılacağını anlatıyor. Müzisyenler ateşin çevresinde onun karşısında oturuyorlar. Simsimiya lirinin notaları rüzgarda uçuyor. Notalar alevlerin üzerinden ona ulaşıyor. Ateşin çevresine dans eden genç çocuğun alevlerin arasında salınan bedeni şehvet uyandırıyordu. Zayıf, kemikli omuzları kağıt gibi beyazdı. Alevlerin ışığında göbeğindeki küçük küçük ter damlacıkları görülüyordu. Ayaklarına dek uzanan mavi elbisesinin arasından gövdesinin kahverengi bir şimşek gibi çıkan çıplaklığı görünüyordu. Çevrelerinde dağınık kervanlar var, fırtınalar, karanlık çöl. Çevresi tehlikelerle, gizlerle dolu. Geçenlerde yine gözleri bağlıyken elini kıpırdattığında kuma gömülmüş bir jiletle elini kesmişti. Kimi zaman bu tür şeylerin düş olup olmadığını ayırt edemiyor, öylesine temiz bir kesik ki acıtmıyor. Yüzü hala dokunulmaz durumda. Yaralandığını anlatmak için elindeki kanı kafatasına siliyor, yüzüne hala dokunamıyor. Sessizlik içinde bu kadınsız köye getirmişlerdi onu. Bir keresinde bir ay boyunca ayı hiç görmemişti. Bunlar hep kurmaca mıydı? O yağlar, keçe ve karanlığa sarılıyken hepsini hayal mi etmişti? Suyun lanetli olduğu yerlerde kuyular geçtiler. Kimi açık alanlarda saklı kentler vardı. Kumları kazıp gömülmüş odalara girmelerini bekledi. Kimi zaman da su için çukur kazıyorlardı. Dans eden masum bir oğlanın saf güzelliği, genç bir korocunun sesi gibi o sesi seslerin en safı, en berrak sular gibi anımsıyordu. Burada bir zamanlar deniz olan bir çölde hiçbir yer sürekli değildi. Her şey geçiciydi. Tıpkı oğlanın dans ederken uçuşan keten kaftanı gibi. Kendini sanki okyanustan kurtarıyor ya da kendi mavi doğum sonrasından. Ateşin çevresinde döndükçe heyecanlanan, kendi kendini baştan çıkaran bir oğlan. Sonra alevler kuma gömülüyor, dumanı çevrelerini sarıyor. Müzik aletlerinin sesi yağmur ya da kalp atışları gibi yavaşlıyor, diniyor. Oğlan kollarını yitmiş alevleri kucaklar gibi uzatıyor. Flütlerinin susması işaretini veriyor. Artık yok o oğlan, ayak sesleri bile duyulmuyor giderken. Adamlardan biri emekleyerek kuma dökülen meniyi avucuna alıyor. Silahları onlara anlatan beyaz adama getirip avuçlarına koyuyor. Çölde yalnızca su kutsaldır. Elleri lavabonun kenarında alçı duvarlara bakıyor kadın. Villadaki bütün aynaları kaldırıp boş bir odaya koymuştu. Lavaboya iyice tutunup başını her iki yana sallıyor, gölge gibi hareket ediyor. Ellerini ıslatıp saçlarına götürüyor. Saçı tamamen ıslatana kadar saçlarını tarıyor. Serinliyor. Dışarı çıktığında rüzgar vurunca hoşuna gidiyor. Fırtına diniyor. 2. Yıkıntılar. Elleri sargılı adam yanmış adamla hemşirenin öyküsünü duyduğunda 4 ayı aşkın süredir Roma'daki askeri hastanede bulunuyordu. Genç kadın nerede olduğunu öğrenmek için geri dönüp kapının önünde sohbet eden doktorların arasından bir kez daha geçti. Uzun süredir kaldığı bu hastanede sessizliğiyle dikkat çeken hastalardan biriydi. Kadının adını sormak için konuştuğunu duyduklarında şaşırdılar. Bütün bu zaman içinde hiç konuşmamış, mimikleriyle, jestleriyle az da olsa bir tebessümle iletişim kurmuştu çevresindekilerle. Aylardır ağzını açmamıştı, adını bile söylememişti. Kimliğine dair verdiği tek ipucu müttefiklerden olduğunu işaret eden seri numarasıydı. Bu numaradan statüsü kontrol edilmiş, Londra'dan gelen mesajlarla da verdiği bilgi doğrulanmıştı. Bedeni yara izleriyle doluydu. Doktorlar sürekli bandajlarını yeniliyorlardı. Ne de olsa şanlı şöhretli bir savaş kahramanı sayılırdı ve tek istediği huzur bulmakta anlaşılan. Kendini daha güvende hissetmesinden kaynaklanıyordu sessizliği yeğlemesi. Hiç açık vermemiş oluyordu böylece. İster ikna etmeye çalışarak, ister bahanelerle, ister tehditlerle gelsinlerdi üzerine. 4 ayı aşkın süredir ağzından tek sözcük çıkmamıştı. Hastaneye getirildiğinde tanınmayacak haldeydi. Cüsseli bir hayvana benzetmişlerdi onu. Ellerindeki acıyı dindirmek için sürekli morfin veriyorlardı. Bütün gün kuytu bir köşede koltukta oturup hastanedeki gelgiti izliyordu. Ama o gün koridordaki doktorların önünden geçerken o ismi duyduğunda duraksamış, dönüp doktorlara kadının hangi hastanede çalıştığını sormuştu. Almanların işgal ettiği, müttefiklerin kuşatmasından sonra ise hastaneye dönüştürülen eski bir manastırda olduğunu söylediler. Floransa'nın kuzeyindeki dağlarda, hava saldırılarından çok zarar gören bir yermiş, büyük bir bölümü bombardımanlarda tahrip olmuş, güvensizmiş, geçici bir kır hastanesi işlevi görmüş zaten. Ama o hemşireyle hastası oradan ayrılmayı reddetmişler. Neden zorlamadınız onları? Hemşire hastasının kıpırdayamayacak kadar hasta olduğunu söyledi. Adamı sarsmadan getirebilirdik elbette. Ama içinde bulunduğumuz koşullarda tartışacak zamanımız yoktu. Hemşirenin durumu da pek iyi değildi doğrusu. Yaralı mı? Hayır. Hava saldırılarının şokunu üzerinden atamamış gibi. Aslında eve gönderilmesi gerekirdi ama burada savaş sona ermiş sayılır artık. Kimseye söz geçiremiyorsun ki, hastalar ellerini kollarını sallayarak hastaneleri terk ediyorlar. Askerler terhis olmadan dağılıyorlar. Hangi villa diye sordu. Perili köşk dedikleri yer, San Girolamo. Bahçesinde hayaletler cirit atıyormuş. Kadının kendi hayaleti var gerçi, o yanmış hastası. Adam tanınmayacak halde, sinirsiz bir et yığını. Suratının önünde kibrit çap tekpiki vermiyor, ölü gibi. Kimdir? Bilmiyoruz. Konuşmuyor mu? Doktorlar güldü. Hayır, konuşuyor konuşmasına da, hem de hiç susmadan, ama kim olduğunu bilmiyor.